أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı ve rahmeti sizlerin üzerinize olsun. Bugünkü El Esmaul Husna programımızda birinci olarak Rabbimizin güzel isimlerinden El Adil ismini öğrenmeye çalışacağız inşallah. El Adil ismi adalet kelimesinden türemiştir. Adil kelimesi doğru olmak, doğru davranmak, adaletle hükmetmek, eşitlemek, dengelemek anlamlarına gelen bir mastardır. Adil kelimesi değişik türevleri ve çekimleriyle birlikte Kur'an'da birçok ayet-i kerimede zikredilmektedir. Ama El-Adil şeklinde Rabbimizin güzel ismi olarak sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu meşhur El-Esmaul Husna hadisinde geçmektedir. Kur'an'da ise El-Adil şeklinde Rabbimize izafeten bir isim geçmemektedir. Rabbimiz adil kelimesini Kur'an-ı Kerim'de sık sık kullanıyor. Adalet kelimesini kitabında sık sık kullanıyor. Mesela En'am suresinin 115. ayet-i kerimesinde kendi sözünün, kelimesinin adaletli olduğundan bahsediyor. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْغًا وَعَدْلًا Rabbin kelimesi doğru ve adaletli bir şekilde tamam olmuştur buyuruyor. Rabbinin kelimesinden kasıt Rabbinin sözleri, Rabbinin kitabı, Rabbinin kanunları, Rabbinin nimetleri, yasaları, vaatleri anlamına gelmektedir. Yani Rabbimizin bütün koymuş olduğu yasaları tamamen adalettir. Rabbimiz nimetini adil bir şekilde dağıtır. Rabbimiz yasaları koyarken gerek insanın hayatıyla alakalı, gerekse evrendeki yasaları adaletli bir şekilde ortaya koymuştur. Bir de Rabbimizin vaadi mutlaka doğrudur ve mutlaka gerçekleşecektir. Rabbimiz adil bir şekilde vaadini gerçekleştirecektir. Rabbimizin el-adil özelliği insanın ilk yaratılışıyla beraber başlamaktadır. İnfitar suresinin 7. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ Seni yaratan, varlık amacına uygun bir şekilde şekillendiren ve tabiatını adil ölçüler içerisinde oluşturan Rabbinden seni uzaklaştıran nedir? Rabbine karşı seni aldatan nedir? Yani Allah-u Teala hem bizi yaratmış, hem güzelce şekil vermiş, tesviye etmiş, hem de dengeli, ölçülü bir şekilde bizi yaratmıştır. Allah-u Teala insanı ölçülü bir şekilde yarattı. Maddi ihtiyaçlar ve manevi duygularla beraber yarattı. Zihni ve ruhi kavrayışlarla bizi donattı. Ruh ve bedenin talepleri arasında önceden mevcut bir çatışmanın olmadığı bir kıvamda yarattı bizi. Allah-u Teala bizim vücudumuza tam bir denge koymuştur, bir adalet koymuştur. İnsan vücudunun hem maddi yönü vardır, hem de manevi yönü vardır. Hem biyolojik yönü vardır, hem de psikolojik ve ruhi yönü vardır. İşte bu dengeyi, bu adaleti Rabbimiz koymuştur el-adil özelliğiyle. İnsanlar bu dengeyi tutturdukları zaman, bu dengeyi şaşırmadıkları zaman kesinlikle yollarını kaybetmeyeceklerdir ve dünyada dengeli bir hayat yaşayacaklar, ahirette de cennete kavuşacaklardır. İnsanların biyolojik ihtiyaçlarını karşılamalar için Rabbimiz yeryüzünde bir sürü nimetler yaratmış, rızıklar yaratmıştır. Yemek, içmek, uyumak, gezmek, evlenmek gibi ihtiyaçlar bizim biyolojik ihtiyaçlarımızdır. Ruhi ihtiyaçlarımız da var. Rabbimiz onu da bizim için yaratmış, onu da bizim için göndermiş. Kitab-ı Kerim'ini bize göndermiş, din-i mübinini bize göndermiş. Biz Rabbimizin maddi nimetlerinden faydalanıp Allah'ın kitabı doğrultusunda yaşadığımız zaman adilce bir hayatın içerisine girmiş olacağız. Allah-u Teala'nın adaleti sadece insanın yapısıyla, insanın yaratılışıyla alakalı değildir. İnsanın hem kendi yapısıyla alakalı olduğu gibi hem de insanın dışındaki dış dünya ile de alakalıdır. Yani Rabbimizin adaleti hem afakta hem de enfuste tecelli etmiştir. Allah-u Teala el-adil özelliğini bizim hem ferdi hayatımızda, hem ailevi hayatımızda, hem de toplumsal hayatımızda, toplumsal hayatımızın her merhalesinde adil özelliğini gerçekleştirmiştir. Mesela Allah-u Teala aile hayatıyla ilgili hanımlar arasında adaletle davranılması gerektiğini tavsiye eder. فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً Nisa suresi 3. ayet-i kerime. Eğer adaletsizlik yapmaktan korkarsanız bir tane hanım yeter ifadesiyle Allah-u Teala aile hayatında da adaletin önemli olduğunu vurgular. Yani insanlar birden fazla hanımla evlenebilirler. Bazılarına göre de asıl olan birden fazla evlenmektir. Ama kendilerinde adaletli davranma gibi bir özellik göremeyen, kabiliyet göremeyen insanlar bir tane hanımla yetinsinler veya ellerinin altındaki cariyelerle yetinsinler buyuruyor Rabbimiz. Nisa suresinin 129. ayet-i kerimesinde Rabbimiz hanımlarla alakalı şöyle buyuruyor. وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا اَنْ تَعَدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ Ne kadar hırslı olursanız olun, ne kadar isterseniz isteyin, hanımlarınız arasında adaletli davranamazsınız. Yani insanlar aile içerisinde, hanımları arasında giyim, kuşam, yeme, içme ve onlara gün ayırma konusunda adaletli davranacaklar. Bu konuda adaletli davranmaları gerekiyor. Ama sevgi konusunda, duygular konusunda ise insanlar zaman zaman adaletsizlik yapabilirler. Bu eğer hanımlar arası ilişkiye yansımıyorsa o zaman bunda da herhangi bir beis görmüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nisa suresinin 135. ayet-i kerimesinde Rabbimiz yine şöyle buyuruyor. فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَا اَنْ تَعْدِلُوا Kendi boş arzu ve isteklerinize uymayın ki adaletten uzaklaşmayasınız. Enam suresinin 115. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın yasaları ve kuralları mutlaka adalettir, mahza adalettir demiştik. Burada da Rabbimiz kendi arzularınıza uymayın. Boş isteklerinize, hava cıva işlerle uğraşmayın. Aksi halde adaletten saparsınız, adaletsizlik yaparsınız buyuruyor. Yani bizler Allah-u Teala'nın kelimelerine, Allah'ın yasalarına, kurallarına, bizim için göndermiş olduğu prensiplere ve öğretilere uyacak olursak adaletten asla şaşmayacağız. Ama gerek kendi arzu ve isteklerimizi veya birilerinin arzu ve isteklerine uyacak olursak o zaman kesinlikle adaletten sapacağız, Allah'ın yolundan ayrılacağız demektir. Rabbimiz toplumsal hayatta da bizden adaleti istiyor. Özellikle Nahl suresinin 90. ayet-i kerimesi ki ayet-i kerime meşhurdur. Müminler bu ayet-i kerimeyi her cuma günü dinlerler imamın hutbesinde. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاِذِ الْغُرْبَى Muhakkak ki Allah-u Teala sizlere mutlak adaleti emrediyor. Her durumda ve her konumda adil olmanızı istiyor. وَالْاِحْسَان Ayrıca iyilik yapmanızı, iyilik sahibi olmanızı, insanlara iyi davranmanızı, ayrıca adaletli davranırken yine sizi Allah görüyor, siz Allah'ı görmeseniz de Allah sizi mutlaka görüyor ve murakabe ediyor. İşte bu bilinçle adil olmanız gerekiyor. Ve itaizil gurba bir de yakınlarınıza vermenizi, dağıtmanızı istiyor Allah-u Teala. İslam'ın ana prensiplerinden bir tanesi olarak sayılıyor bu ayet-i kerime. İslam'ın temel esası, İslam toplumu bu temel esas üzerine kurulması lazım. Adalet duygusu, ihsan duygusu ve infak duygusu Müslümanlarda hakim olması lazım. İslam toplumunun temel esası olması gerekiyor. Allah-u Teala ayrıca şahitlik konusunda da adaletten ayrılmamayı bizlere tavsiye etmektedir. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا Maide suresinin 8. ayet-i kerimesi. Herhangi bir topluma olan kininiz ve nefretiniz sizi adaletten saptırmasın. Adaletli olun çünkü huve akrabu lit takva bu adaletli olmak takvaya en yakın olandır. Biz birilerine kızabiliriz, birilerine kin güdebiliriz, birilerinden gıcık kapabiliriz ama bizim bu kinimiz ve nefretimiz bizi dengeden ayırmayacak. Allah'ın koymuş olduğu adalet unsurundan bizi ayırmayacak. Müslüman her durumda ve her konumda mutlaka adaletli davranmayı bilmesi lazım. Her durumda ve her konumda Allah'ın kitabını ön plana çıkarırsak, Allah'ın kitabına göre hareket edersek, Allah'ın bizim için belirtmiş olduğu prensiplere dikkat edersek, biz zaten adaletli davranmış olacağızdır Rabbimizin lütfu sayesinde. Yine toplumsal hayatta Allah-u Teala alışverişle ilgili konularda da bizim adaletli olmamız gerektiğini söylüyor. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى بِعَهْدِ اللّٰهِ اَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Enam suresi 152. ayet-i kerime. Söylediğiniz zaman adaletle söyleyin, adaletli söz söyleyin. İnsanlar arasında arabuluculuk yaparken, ticari bir konuda bizim şahitliğimize müracaat edildiği zaman, işte biz adaleti söylemek, adil söz söylemek zorundayız. Eğer yakınlarımız olsa bile, babalarımız, analarımız, kardeşlerimiz, yakın hısım ve akrabalarımız olsa bile mutlaka gerçeği söyleyeceğiz. Bir de ve bi ahdillahi evfu Allah-u Teala'nın ahdine dikkat edin. Allah-u Teala'nın Allah'a vermiş olduğunuz sözlere dikkat edin. Onları yerine getirin. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ İşte Allah size böyle vasiyet ediyor. Umulur ki öğüt alır, düşünürsünüz diye. Yine borçlanma konusunda da, borç alışveriş konusunda da Allah-u Teala mutlak adaletini bize emrediyor ve adaletli iş yapmamızı söylüyor. وَلْيَكْتُبْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ Adaletli bir katip, adaletli bir yazıcı, yani taraf tutmayan, tarafsız, müstakil düşünebilen bir katip, yazıcı yazsın diyor Allah-u Teala. Kendi aranızda ticari konularda olsun, alışveriş yaptığınız konularda olsun, eğer borç alışverişi varsa bunu Allah-u Teala mutlaka yazın, adil birisine de yazdırın, şahitler de tutun diyor. Allah-u Teala bunun adalete daha uygun olduğunu söylüyor. Hüküm konusunda da Allah adaletle hükmedilmesini emrediyor. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman Allah-u Teala adaletle hükmetmenizi emreder sizin. Yani birileri bizi hakem olarak tayin ederlerse, insanlar arasında karar vermemiz gerekirse, işte o zaman biz adaleti ön plana çıkaracağız. Yani adaleti ön plana çıkarmak demek, Allah-u Teala'nın kitabına göre karar vermek demektir. Allah-u Teala'nın kitabına göre karar veren insanlar adaletle hükmetmiş olurlar. Ama Allah'ın kitabına göre hükmetmeyenler, onlar ise Allah korusun zalimdirler, kafirdirler, fasıklar konumuna düşeceklerdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve İslam davetçilerine Rabbimiz şu gerçekleri duyurmalarını söylüyor. Adaleti ayakta tutmalarını emrediyor onlara. وَلِذَٰلِكَ فَدْعُ İşte bunun için sen insanları Allah'ın yoluna çağır. وَاسْتَقِمْ Ve dosdoğru ol, istikamet üzere yaşa. كَمَا اُمِرْتَ Allah'ın emrettiği şekilde sen istikamet üzere yaşa. Hayatını Allah'ın belirlemiş olduğu prensiplere göre şekillendirmeye çalış. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَهُمْ Birilerinin arzu ve isteklerine uyma. Birilerinin arzularından ve isteklerinden kaynaklanan kurallara ve yasalara itaat etme. Onları takip etme. Onların peşinden gitme. وَقُلْ Ve insanlara açıkça şunu ilan et. اَمَنْتُ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنْ كِتَابِ Allah-u Teala'nın kitaptan, yasalardan, kurallardan indirmiş olduğu her şeye ben iman ediyorum. وَاُمِّرْتُ لِعَادِلَ بَيْنَكُمْ Ayrıca ben iman etmekle beraber insanların arasında Allah'ın kitabıyla yani adaletle hükmetmekle emrolundum. Ben insanlara adil davranmakla, adil karar vermekle emrolundum. وَاللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ Allah bizim de Rabbimizdir, sizin de Rabbinizdir. Allah-u Teala'nın ahireti iki boyutludur. Şimdiye kadar okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde Allah-u Teala adaletini dünyaya yansıtmış, dünya boyutunu bize zikretti, bize anlattı. Yani biz dünyadayken Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına dikkat edecek olursak, hem kendi hayatımızda, hem ailevi hayatımızda, hem de toplumsal hayatın değişik katmanlarında adil bir şekilde yaşamış oluyoruz. Allah'ın adaletiyle güzelce hükmetmiş oluyoruz. Ayrıca Allah-u Teala'nın adaleti, el-adil özelliği ahiret hayatını da kapsar. Yani Rabbimiz dünyada el-adildir. Dünyanın her merhalesinde, dünyanın her işinde Allah-u Teala el-adildir. Ahiret konusunda da, insanlarla olan hesaplaşma konusunda da Allah-u Teala el-adil özelliğine sahiptir. Enbiya suresinin 47. ayet-i kerimesinde Rabbimiz ahiret günündeki adaletini bize şöyle anlatıyor. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Biz o gün kıyamet gününde adalet terazilerini ortaya koyarız. فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا O gün hiçbir kimseye, hiçbir şekilde zerre miktarı kadar bile olsa zulmedilmeyecektir. وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا Hardal tanesi ağırlığınca olsa bile biz onu tartıya koyar, onu getiririz, karşınıza koyarız. وَكَفَى بِنَا حَاسِب۪ينَ Hesap görücü olarak kimse Allah-u Teala'nın önüne geçemez, Allah-u Teala'dan öne gidemez kesinlikle. İşte dünyadayken zaman zaman teraziler bozuluyor. İnsanlar zaman zaman adaletten sapıyorlar. İnsanlar zaman zaman haklarını alamıyorlar. İnsanların haklarını birileri gasıplar gasp ediyorlar. Müstekbirler, yeryüzünde haksız yere kibirlenenler, büyüklenenler, Allah'ın adil bir şekilde insanlara dağıtmış olduğu nimetlerini, zayıf insanların ellerinden zorla alanlar, değişik metotlarla, hilelerle, entrikalarla insanların mallarını gasp edenler, insanların haklarını gasp edenler, yeryüzünde zulmü, adaletsizliği hakim kılmaya çalışanlar, İşte bunların hepsi yeryüzünde mevcut, yeryüzünde oluyor ama ahiret gününde Allah-u Teala adaletiyle hükmedecektir. Kesinlikle insanlara zerre miktarı kadar bile, hardal tanesinin ağırlığınca bile kesinlikle zulmedilmeyecektir. Yine Yunus suresinin 54. ayet-i kerimesinde Rabbimiz zalimlerin kıyametteki durumlarını şöyle anlatıyor. وَاَسَرُّ النَّدَامَ O gün hepsi pişmanlıklarını ızhar edecekler. O gün pişmanlıklarını ortaya koyacaklar. لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابِ Azabı gördükleri zaman her şey ortaya çıkacak. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ O gün onların arasında adaletle, gerçek adaletle hükmedilecektir. وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Onlara asla zulmedilmeyecek. Zümer suresinin 69. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz ahiret günündeki adaletini şöyle ortaya koyuyor. وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا O gün yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanacak ve parlayacaktır. O gün kıyamet gününde yer başka bir yer olacak, gökyüzü başka bir gökyüzü olacaktır. Tamamen bugünkü şeklinden değişik olacaktır ve Allah'ın nuruyla o gün yeryüzü aydınlanacaktır. وَوُضِعَ الْكِتَابِ İşte kitap o zaman ortaya konacaktır. Adaletin mahza kaynağı olan kitap, yani Allah'ın kitabı, Allah'ın yasaları ve Allah'ın kuralları, helalları, haramları terazinin kefesine konacaktır. İnsanların durumu değerlendirilirken, insanların yaptıkları değerlendirilirken, işte bu yüce kitaba göre değerlendirilecek. Sen Kur'an'a göre bir hayat yaşadın mı, yaşamadın mı? Yaptıkların Kur'an'a uyuyor mu, uymuyor mu? İnanç hayatın, akide hayatın, düşünce hayatın Allah'ın kitabına uyuyor mu, uymuyor mu? Buna göre insanların durumu değerlendirilecek. وَجِيَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ O gün şahitler, şehitler ve peygamberler getirilecek. Onların hepsi hazır bulunacak o zaman. وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ O gün hakla, adaletle, hakikatle, gerçekle hükmedilecek insanlar arasında. وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Asla insanlara zulmedilmeyecektir. Ondan sonra da insanlar kitabın durumuna göre, yaptıklarına göre ya ila cehenneme zümera, cehenneme bölük bölük gönderilecekler veya ilel cenneti zümera, cennete öbek öbek gönderileceklerdir. Allah-u Teala'nın el-adil özelliğini gerek bireysel, gerek ailevi, gerekse toplumsal hayatımızda öğrendik. Allah-u Teala'nın el-adil özelliğini dünya boyutuyla, ahiret boyutuyla ayet-i kerimelerin ışığında incelemeye çalıştık, öğrenmeye çalıştık. Bu ismi öğrendikten sonra kulun üzerine düşen görev nedir? Bizim üzerimize düşen görev nedir? Bu ismin mutlaka bizim üzerimizde bir tesiri, bir etkisi olması gerekir ki biz bu ismi öğrendiğimizden dolayı cennete girebilelim, cennete girme hakkına sahip olabilelim. Enam suresindeki 115. ayet-i kerimesinde Rabbimizin buyurduğu gibi temmet kelimetu rabbike sıdkan ve adla. Rabbin kelimeleri doğruluk bakımından ve adalet bakımından tamam olmuştur, tamamlanmıştır. Öyleyse Allah'ın sözü en güzel sözdür. Allah'ın sözleri, Allah'ın yasaları en adil yasalar ve sözlerdir. Biz Allah-u Teala'nın kitabını gündeme getireceğiz. Allah'ın kitabıyla barışık yaşamaya çalışacağız. Allah'ın kitabını hayatımızda hükmettireceğiz. İnsanlar arasında karar verirken, hüküm verirken Allah-u Teala'nın kitabına göre hüküm vereceğiz. İnsanlar arasında şahitlik yaparken yine Rabbimizin kitabına göre şahitlik yapacağız. Böylelikle biz Rabbimizin güzel olan o adaletiyle biz hükmetmiş olacağız. Yani Kur'an'ı okumayan insanlar, Kur'an'ı anlamayan ve hayatlarında Kur'an'ı ölçü birimi olarak kabul etmeyen insanlar adaletten uzak demektir. Bizim adil davranabilmemiz için, adil söz söyleyebilmemiz için, adaletli bir toplum oluşturabilmemiz için mutlaka Kur'an'ı bilmemiz gerekiyor. Kur'an'ı bilmek yeterli değil, Kur'an'ı anlamak gerekiyor. Anlamak da yeterli değil, anlamakla beraber hayatımızda hükmetmek, onu bir kural kitabı, bir adaleti, yani Allah kaynaklı olan bir adaleti tercih etmiş olacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı bir günde, sadece Allah-u Teala'nın arşının gölgesinin bulunduğu bir günde Allah-u Teala 7 sınıf insanı arşının gölgesinde gölgelendirecektir buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Bunlardan birincisi el-imamul adil, adaletli devlet başkanıdır. Yani Müslümanların işlerini üstlenmiş olan bir insan, Müslümanların işlerini organize etmeyi kendi üzerine almış olan bir insan, işte bu insan adaletle hükmederse kıyamet gününde herkesin sıkıntı çektiği, Rabbimizin el-feza'ul-ekber, en büyük korku dediği o günde kesinlikle endişe duymayacak, kesinlikle hüzünlenmeyecek, kesinlikle korku duymayacak. İşte kim? Adaletli devlet başkanı. Adaletli devlet başkanı, adaletli imam, yani insanlara önderlik yapan kimseler, insanlara rehberlik yapan kimseler. Bunlar, insanların işlerini üstlenmiş olan insanlar, adaletle hükmedecekler. Yani Kur'an'ın yasalarıyla hükmederlerse insanlar, adaletle hükmetmiş olurlar. Aksi halde, eğer Kur'an'ın yasalarıyla hükmetmezlerse insanlar, kafirler, zalimler ve fasıklar konumuna düşecek ve Allah-u Teala kıyamet gününde onları adam yerine koymayacak, onlara değer vermeyecek, onları tezkiye edip arındırmayacak günahlarından, onları rezil ve perişan edecektir. İşte böylece Rabbimizin El-Adil ismi hayatta gerçekleşmiş olacak. Müslümanlar Allah-u Teala'nın El-Adil ismini Kur'an'dan öğrenecekler, araştıracaklar, Kur'an'ın adalet kaynağı olduğunu bilecekler, hayatlarında mutlaka Kur'an-ı Kerim'e göre hükmedecekler. Böylelikle Allah-u Teala'nın El-Adil ismi bizim hayatımızda tesirini göstermiş olacak. Bugün öğreneceğimiz diğer bir isim Rabbimizin El-Latif ismidir. El-Latif ismi Kur'an-ı Kerim'de sık sık geçen isimlerdendir. Rabbimizin lütfundan bahseder. El-Latif kelimesinin aslı iki tane kelimeden türetilmiştir. Asıl olarak iki tane kaynaktan gelmektedir. Birisi lütuf, diğeri ise letafet. Yani Rabbimiz lütuf ve letafet sahibidir. El-Latif'in anlamı budur. Lütuf ve letafet ne demektir? Şimdi onları incelemeye çalışalım. Rabbimizin El-Latif ismi ne anlamlara geliyor? Sözlük anlamı ve ıslah anlamını inşallah incelemeye çalışalım muteber sözlüklerden. El-Latif, en zor işleri bile tüm incelikleri ile bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilemeyen bütün işleri kolaylıkla icra eden, mahlukatın ihtiyaçlarını en ince noktalarına kadar bilip, bunları tam bir güzellik ve incelikle ulaştırıp onların ihtiyaçlarını karşılayan anlamında kullanılıyor. Yani Rabbimiz her şeyi en ince noktasına kadar bilir, kullarının durumlarını ve ihtiyaçlarını en ayrıntılarına varıncaya kadar bunların hepsini bilir. Sonra bunların ihtiyaçlarını karşılar, bunlara lütuflarda bulunur, ihsanlarda bulunur. Yine El-Latif ismi şu anlamlara da geliyor. Bütün fayda ve güzellikleri en ince noktalarına kadar bilen. Yani El-Latif'in içerisinde bilme, haberdar olma özelliği var. Bir de mahlukatına gerekli olan tüm şeyleri ulaştıran, bir kulun ihtiyacı neyse onların hepsini Rabbimiz biliyor ve bu ihtiyaçlarını kuluna ihsan ediyor, kuluna ulaştırıyor. El-Latif, kullarına bilmedikleri cihetten ihsanda bulunan. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ. Kim takvalı olursa, kim Müslümanca yaşamaya çalışırsa, kim Allah'a kul olduğunun bilinci içerisinde olursa, Allah-u Teala onun için bir çıkış yolu gösterecektir. Hiç ummadığı yerden onları rızıklandıracaktır Allah-u Teala. İşte Allah, kulların hiç tahayyül edemediği, tasavvur edemediği yönden, beklemedikleri, bilmedikleri bir yönden ihsanda bulunur. Onun rızıklanması için değişik sebepler yaratır Rabbimiz. El-Latif, Kur'an-ı Kerim'de 7 yerde Allah-u Teala'ya izafe edilerek kullanılıyor. Allah-u Teala'nın ismi olarak kullanılıyor. Bu 7 yerin 5'inde Rabbimiz Latif ismiyle beraber Habir ismini de beraber zikretmektedir. Yani Latiful Habir şeklinde geçmektedir. 2 yerde de müstakil olarak geçmektedir. Mesela En'am suresinin 103. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. La tudrikuhu l-ebsar ve huve yudrikul ebsar. Hiçbir göz Rabbimizi kuşatamaz. Rabbimizi göremez, onu ihata edemez. Ama Allah-u Teala bütün gözleri ihata eder, bütün gözleri kavrar, kuşatır. Ve huve latiful habir. Her şeye nüfuz eden ama kendisine asla nüfuz edilemeyen aşkın bir varlıktır Allah-u Teala. Latiftir ve bununla beraber el-habirdir. Kullarına lütfeder, ihsanlarda bulunur. Ama bununla beraber kullarının durumundan da habirdir, haberdardır Allah-u Teala. Yine Lokman suresinin 16. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Latif ismiyle Habir ismini beraber zikrediyor. Hazreti Lokman oğluna tavsiye ederken şöyle buyuruyor. Ya buneyye, innehâ intekum mithkâle habbetin min kardelin, fetekun fî sakratin ev fî semâvâti ev fî l-ard, ye'ti bihallâh. Yavrucuğum, sen bir iyilik yapsan veya bir kötülük yapsan ve bunun ağırlığı da bir zerre miktarı kadar bile olsa, bir hardal tanesinin ağırlığı kadar da olsa, bu yapmış olduğun iyilik veya kötülük bir taşın, bir kayanın içinde olsa veya göklerde olsa veyahut da yerlerin derinliklerinde olsa, Allah-u Teala onu mutlaka getirecektir. İnne Allahe latifun habir, muhakkak ki Allah latiftir, habirdir. Akıl ve sır ermez bir hikmet sahibidir ve kullarının durumlarından Allah-u Teala haberdardır. Ahzab suresinin 34. ayet-i kerimesinde Rabbimiz peygamber hanımlarına ve müminlere, müminlerin bayanlarına şöyle emrediyor: "Vezkuru ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi vel hikme." Evinizde okunan Allah'ın ayetlerini hatırlayın. Onları zikredin, onları gündemde tutun. Bir de evlerinizde bulunan hikmeti, yani Kur'an'ın hayata yansımasını, Kur'an'ın pratize ediliş şeklini, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini anın, onu gündeme getirin, onu gündemde tuturun. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا Muhakkak ki Allah-u Teala latiftir, habirdir. Yani kullarına karşı lütuf sahibidir. Allah-u Teala kullarına hiç beklemediği yönlerden, hiç beklemediği yerlerden kapılar açacaktır. Kulların içinde bulunduğu sıkıntıları en iyi bilen Allah'tır. Bu sıkıntıları Allah-u Teala kulun ummadığı yerden giderecektir. Bir takım sebepler yaratacaktır Allah-u Teala. Kuluna mutluluk verecek, kulunu içinde bulunduğu sıkıntılardan giderecektir. Ekonomik sıkıntılar, sosyal sıkıntılar, ailevi sıkıntılar, yani her türlü sıkıntıyı Allah-u Teala kulundan giderecektir. Çünkü Allah-u Teala latifen habiradır, kullarının durumundan haberdardır, onların durumlarını bilir. Eğer bayanlar Allah'ın kitabını gündemde tutarlarsa, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hikmetini gündemde tutarlarsa, bunu anarlar, devamlı bunu gündemde tutmaya çalışırlarsa, okurlar, okuyacakları şey, okumaları gerekiyor mutlaka bayanların, ama okuyacakları şeyin aslı nedir? Allah'ın ayetleri ve Allah'ın hikmeti, peygamberin hikmetidir. Müslüman bayanlar bunları okuyacaklar, çünkü Allah-u Teala bunların durumunu bilir, bunlara hiç ummadığı yerlerden Allah-u Teala lütufta bulunacak ve onların durumundan haberdar olacaktır. El-Latif ismi münferit olarak, müstakil olarak da Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Mesela Yusuf Aleyhisselam Rabbimizin lütuflarını gördükten sonra şöyle buyuruyor babasının ve kardeşlerinin yanında: "İnne Rabbi latifun lima yeşâ." Allah-u Teala dilediği kimselere lütfeder, ihsanda bulunur. Allah-u Teala onu kuyudan kurtarmıştı, kölelikten kurtarmıştı, kadının şerrinden kurtarmıştı, zindandan kurtarmıştı. İşte Allah-u Teala kardeşlerine ve babasına onu kavuşturdu, ayrılıktan kurtarmıştı. Allah-u Teala'nın bu nimetlerini, ihsanını lütuf olarak nitelendiriyor Hazreti Yusuf. İnne Rabbi latifun lima yeşâ. Dilediği kimselere, dilediği şekilde Allah-u Teala lütufta bulunur. Veya dileyen insanlara da, Allah'ın lütfuna talip olan insanlara da Allah-u Teala lütuf ve ihsanını gönderir, ona ihsan eder. Şura suresinin 19. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyuruyor: "Allahu latifun bi ibadi." Allah kullarına karşı latiftir. Yani kullarının durumlarını bilir, kullarına lütufta bulunur, kullarının sıkıntılarını bilir, onların içinde bulundukları dar boğazları bilir Allah-u Teala ve bunların çözümlerini de gösterir. Beklemedikleri, ummadıkları, hesap etmedikleri bir yönden Allah-u Teala kullarına lütfeder, ihsanda bulunur. Yerzuku men yeşâ, dilediği şekilde Allah-u Teala rızık verir, dilediği şekilde insanlara rızkını dağıtır ve serer Allah-u Teala. İşte Rabbimizin El-Latif ismi de Kur'an'da geçtiği şekilde böyle incelemeye çalıştık. El-Latif ismini biz ikiye ayırıyoruz anlam olarak. Bir, Allah-u Teala her şeyden haberdardır. Kullarının kalplerindeki, en derin hücrelerindeki niyetlerini, düşüncelerini, fikirlerini Allah-u Teala bilir. Hiçbir şey Allah-u Teala'nın ilminden uzak değildir. Allah her şeyden haberdardır. Bir de Allah-u Teala kullarının durumundan haberdar olmakla beraber onlara lütufta ve ihsanda bulunur. Eğer biz Allah yolunda çalışırsak, biz Allah'ın dininin yücelmesi için mücadele edersek, Allah-u Teala bizim durumumuzdan haberdardır ve içinde bulunduğumuz sıkıntılardan bizi kurtaracaktır. Eğer biz Allah'ın dinini yegane din olarak kabul edersek hayatımızda ve Müslümanca bir hayatın içerisine girersek, Allah'ın kitabını ön plana çıkarır, Allah'ın kitabına göre yaşamaya çalışırsak, Allah bizim durumumuzu bilecektir. Ve bizim içinde bulunduğumuz şu anki sıkıntıları Allah-u Teala çok güzel bir şekilde biliyor. Ama Allah-u Teala bizden biraz daha çaba, biraz daha gayret istiyor. Bizim cevherimizin temizlenmesini, arınmasını istiyor Allah-u Teala. Zaman zaman imtihanlara tabi tutuyor Allah-u Teala. Bizim bir takım yanlışlıklardan, bir takım pisliklerden arınmamızı istiyor. Üzerimizdeki miskinliği, aptallığı, şapşallığı atmamızı istiyor Allah-u Teala bizim. Biraz daha hareketli olmamızı istiyor. Sonunda Allah-u Teala mutlaka bize letafet özelliğiyle lütfedecektir. Her türlü nimetleri bizim üzerimize sağanak halinde gönderecektir. Yerlerin ve göklerin kapısını bize açacaktır. Her türlü hayır kapılarını Allah-u Teala bize gösterecektir. El-Fettah ismiyle beraber şu an bizim içinde bulunduğumuz sıkıntılardan Allah-u Teala bizi kurtaracak. Kapılar açacak. Hayır kapıları, kurtuluş kapıları, zafer kapılarını Allah-u Teala bize açacaktır. Çünkü Allah-u Teala El-Latif'tir. Rabbimizin diğer bir ismi, 32. ismi El-Habir ismidir. El-Latif ismiyle El-Habir isminin beraber geçmeleri gerçekten düşünmeye değer. Bir de bundan önce El-Adil ismi vardı. Eğer El-Adil isminde belirtildiği şekilde biz adil olmaya çalışırsak, Kur'an'a göre yaşar, Kur'an'ı hayata hakim kılma mücadelesi verirsek, Kur'an'ı rehber ve imam olarak kabul edersek, Allah-u Teala bizim durumumuzdan haberdar olacak ve bize lütfedecektir. Yani Allah'ın lütfu, Allah'ın adaletiyle beraberdir. Adaleti ayakta tutan toplumlara ve insanlara Allah-u Teala lütfedecektir. İhsanında bulunacaktır. Ama bir toplum adaleti ayakta tutmazsa, o toplum zalimdir. Allah-u Teala o topluma lütuflarda bulunmayacaktır. Biz Kur'an'a göre hükmeder, Kur'an'ın yasalarına göre yaşamaya çalışırsak, Allah-u Teala El-Latif özelliğiyle bize lütuflarda bulunacak. Her türlü nimetleri bizim emrimize amade kılacaktır. Sonra Allah-u Teala El-Habir'dir. Yani Allah-u Teala lütfunu kime verecek bunu çok güzel bir şekilde bilir. Kimlerin adilce yaşadığını, kimlerin adaleti ayakta tuttuğunu, kimlerin Kur'an'a göre bir hayat tarzı içerisinde olduğunu Allah-u Teala çok güzel bir şekilde bilir. El-Habir ismi Rabbimizin yine Kur'an'da yaklaşık 45 yerde geçiyor benim tespit edebildiğim kadarıyla. Habir kökünden veya hubur kökünden gelen bir kelimedir. Kelime manası olarak bir konuda ihtisas sahibi olmak, bir konuda uzman olmak, bir konuyu uzmanca bilmek, o konunun araştırmacısı olmak, bir araştırmacı gibi o işi ustaca bilmek, o işin kompedanı olmak anlamlarına kullanılıyor kelime manası olarak. Bir şeyin saklı ve gizli olan yönlerini bilme ve künhüne vakıf olma anlamlarına geliyor El-Habir ismi Rabbimizin. Yani Allah-u Teala saklı ve gizli gibi görünen her şeyin künhüne muttali olur. Her şeyi bütün yönleriyle Allah-u Teala bilir. Bu Rabbimizin El-Habir ismi şerifinin gereklerindendir. Yine her şeyi hiçbir gizli yönü kalmayacak şekilde Allah-u Teala bilir. Mülkünde olup biten her şeyden Allah-u Teala haberdardır. Allah yeryüzünü yaratmış, yeryüzünün içindeki her şeyi yaratmış, semavatı yaratmış ve semavatın içindeki her şeyi yaratmış. Bundan dolayı Allah-u Teala mülkünde olan her şeyden haberdardır. Olup bitenler Allah'ın El-Habir isminin dışında değildir kesinlikle. Allah yaratıp kenara çekilmiş değildir. Olaylara müdahale etmeyen, olaylarla ilgilenmeyen değildir. Allah hem yaratmış hem de insanlara yaratma işini devam ediyor, insanların durumundan haberdardır. Olup biten her şeyden haberdardır Allah-u Teala. Ayrıca Allah-u Teala'nın El-Habir özelliği, insanların kalplerinde gizledikleri şeyleri de kuşatır. Allah, kalplerde gizlenen her şeyi bilir ve o her şeyi ortaya çıkarır. Kur'an-ı Kerim'de El-Habir ismi daha çok münferit olarak geçmektedir. Bazen de El-Hakim, El-Basir, El-Alim, El-Latif gibi isimleriyle beraber geçmektedir. Yani Allah-u Teala El-Habir'dir. Her şeyi bilir, her şeyin künhüne vakıftır. Bütün gizlilikler ona açıktır. Onun için herhangi bir gizli yoktur, herhangi bir saklı yoktur kesinlikle. Kullarının durumlarını, hayır konusundaki durumlarını, şer konusundaki durumlarını Allah-u Teala en güzel bir şekilde bilir. İnsanlar da bilirler. Veya insanların oluşturmuş oldukları bir takım kurumlar ve kuruluşlar da habir özelliğine sahip olabilirler. Ama bunlar Allah'ın bilmesi gibi bilemezler. İnsanların bazı saklı şeylerini biz de bilebiliriz. Ama Allah-u Teala gibi bilemeyiz. Allah-u Teala'nın bilmesi her şeyi kuşatır. İnsanların zihinlerindeki, insanların kalplerindeki her şeyi Allah-u Teala bilir. Ama bugün işte her şeyi bilir diye söylenen kimseler, her şeyi bilir diye söylenen kurum ve kuruluşlar, bizi korkuttukları bir takım şeyler,
Bunların hiçbirisi el-habir özelliğine sahip değildir. Kullarının her türlü durumunu bilemezler. Kulların her türlü saklı ve gizli olan yönlerini bunlar ihata edemezler, kuşatamazlar. Allah-u Teala'nın el-habir özelliği gizli ve saklı olan bütün şeylere, bütün yönlere sirayet eder, bütün yönleri ihtiva eder ve kapsar. İnsanlar, insanların kalplerinden geçen şeyleri bilemezler. İnsanlar gaybı bilemezler. İnsanlar başkalarının bir takım gizliliklerini, bir takım saklı şeylerini bilemezler kesinlikle. Bunları her şeyi bilen Allah-u Teala sadece bilir. Bakara suresinin 234. ayet-i kerimesinde Rabbimiz "Vallahu bima ta'meluna habir." Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor. Yani bizim ailevi hayatımızda, bizim evlenme ve boşanma konusunda, bizim kocası ölmüş olan kadınların durumları konusunda, yani hayatın her durumuyla alakalı konularda Allah-u Teala el-habirdir, insanların durumundan haberdardır. Biz Müslümanca yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz? Allah'ın dini için çalışıyor muyuz, çalışmıyor muyuz? Allah bizim yaptıklarımızı biliyor. Hayır adına yaptıklarımızı da biliyor, şer adına yaptıklarımızı da biliyor. Ama Allah bilirken insanca bilmiyor. Allah el-habir isminin gereğine göre Allahça bir bilişle biliyor. Yani uzmanca, her şeyin künhüne vakıf olarak, her şeyi arka planıyla beraber Rabbimiz kuşatıyor ve biliyor. Allah'ın bilmesiyle kulların bilmesi arasındaki farklılık buradadır. Enam suresinin 18. ayet-i kerimesinde yine Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ Allah kulları üzerinde gerçek kahhardır, gerçek hakimdir, gerçek kontrol mekanizmasıdır. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرِ O Allah hakimdir, hüküm verendir, hükmedendir, hikmetli yapandır yaptığını. El-Habir'dir. Bununla beraber Allah-u Teala kullarının durumundan haberdardır. Onlar ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Allah-u Teala onların durumunu bilir. Gerçekten Allah'ın hükmüne göre yaşıyorlar mı? Bunu istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Veyahut da başkalarının hükmünü mü istiyorlar? Cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Allah'ın dışında hakimler, Allah'ın dışında kahhar olanlar ve egemen güçler kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Allah-u Teala kullarının durumundan haberdardır. Yine İsra suresinin 30. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. İnne rabbeke yebsutur rizqa limen yeşâ ve yakdir. Muhakkak ki Rabbin dilediği şekilde, dilediği kimselere rızkını yayar ve daraltır. Kimine fazla verir, kimine az verir. İnnehu kâne bi'ibâdihi habîran basîra. Allah bunu yapıyor ama bırakıvermiyor. Kullarının durumundan hem haberdar hem de kullarının durumunu görüyor Allah-u Teala, basiret sahibidir. Allah-u Teala rızkı verip sonra insanları kendi hallerine bırakmamıştır. Kendi başlarına ne yaparlarsa yapsınlar mantığı içerisinde bırakıvermemiştir. Kullarına rızkı veriyor, kimine fazla veriyor, kimine az veriyor, kimine normal veriyor. Ama kulları ne yapacaklar? Allah'ın nimetine karşılık şükredecekler mi? Yoksa nankörlük mü yapacaklar? Bunlardan Allah-u Teala haberdardır. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu nimetleri Allah yolunda kullanacaklar mı? Allah'ın vermiş olduğu bir takım imkanları Allah yolunda seferber edecekler mi, etmeyecekler mi? Allah-u Teala kullarının durumundan haberdardır. Yani Allah-u Teala bütün yönleriyle haberdardır. Uzmanca bir bilişle Allah-u Teala bilir, insani bir bilişle, yarım yamalak bir bilişle bilmez kesinlikle. Uzmanca ve ustaca bilir Allah-u Teala. Basira, Allah-u Teala kullarının durumunu görür, basire sahibidir. Yaptıkları o şükürlerin arka planında bilir. Nasıl şükrediyorlar? Gerçekten niyetleri halisane midir, değil midir? Bunları da Allah-u Teala görür ve bilir. Lokman suresinde Rabbimiz kendisinin, sadece kendisinin bildiği bir takım gaybi durumları anlatıyor. Sonra da buyuruyor ki, اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ Allah alimdir, habirdir. Yani Allah-u Teala insanların bilemeyeceği o gaybi konuları bilir ve onların durumundan haberdardır. Allah-u Teala insanlar bu gaybi konularda nasıl hareket ediyorlar, insanların durumları nelerdir, Allah-u Teala'yı nasıl kabul ediyorlar, bunların hepsini bilir ve kullarının her türlü durumundan Allah-u Teala haberdardır. Son olarak da Lokman suresinin 16. ayet-i kerimesini okuyalım. Hazreti Lokman oğluna tavsiye ederken, oğluna ihsan duygusunu aşılamaya çalışırken, bu duyguyu yerleştirmeye çalışırken şöyle buyuruyor. Eğer bir iyilik yapsan, hardal tanesinin ağırlığı kadar bile olsa, bu taşın içinde, kayanın içinde olsa, göklerde olsa veya yerin derinliklerinde olsa Allah onu getirecektir. Çünkü innallâhe latîfun habîr. Allah latiftir, her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilir, letafet sahibidir. Sonra böyle düşünen kullarına Allah lütuflarda bulunur. Kabirun, lütuf verdiği, ihsanda bulunduğu kullarının durumunu Allah-u Teala çok bilir. Allah-u Teala kendisini görüyormuşçasına kulluk bilinci içerisinde olan insanların durumundan haberdardır. Onların durumunu Allah-u Teala bilir. İşte adaletli bir hayat yaşayan insanlar, Kur'an'a göre bir hayat tarzı içerisine giren insanlar, Kur'an'ı baş tacı yapanlar, Kur'an'ı imam ve rehber olarak kabul eden insanlar, Kur'an'ın öngördüğü hayatı yaşamaya çalışan ve bu hayatın mücadelesini veren Müslümanlar. Allah onlara lütuflarda bulunacak, ihsanlarda bulunacaktır. Sonra Allah onların durumundan haberdar olacaktır. Eğer kulları sıkıntı içerisindeyse Allah hiç beklemedikleri, hiç ummadıkları yerlerden onlara lütuflarda bulunacak, ihsanlarda bulunacak, yardımda bulunacak ve Allah bu Müslümanlara zafer verecektir inşallah. Allah'ın selamı ve rahmeti sizlerin üzerine olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.